Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamız Profesör Doktor Ömer Çelik bizlerle. Hocam hoş geldiniz tekrar, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Risalet'in Mekke dönemini ele almıştık. Bu programımızda ise Risalet'in Medine dönemine inşallah geçiş yapacağız. Ayet-i kerimelerden hareketle Medine dönemini sizlerden dinlemek istiyoruz değerli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Öncelikle sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat ve selam ediyoruz. Onun vesilesiyle bütün peygamber efendilerimize de selamlarımızı, salatlarımızı gönderiyoruz. Tabii şimdi bizi dinleyen ve izleyen kardeşlerimiz de der ki ya bir programda işte Mekke dönemini hallettiler bunlar, işte Medine döneminde hemen hallettiler diye falan diye böyle düşünmüş olabilirler. Haklı olarak düşünmüş olabilirler. Biz aslında bir giriş yapıyoruz.
Panoramik aslında bahsediyoruz.
Tabii yapıyoruz. Sonra tabii hem gerek Mekke dönemindeki önemli hadiseler hem de özellikle Medine dönemindeki çok önemli olaylar, hadiseler, işte Bedir Savaşı gibi, Hicret gibi, Uhud Savaşı gibi, Hudeybiye gibi, yani çok önemli hadiseleri biz yine çok da böyle çok detaylı bir siyer şeyine girmeden onları ayrı ayrı ele alacağımızı tekrar ifade etmiş olalım.
Evet, müstakil programlar halinde inşallah evet. Aktaracağız.
Ama yani genel bir haritayı ortaya koyma açısından bu programları
bu özet aslında bir giriş mahiyetinde hocam.
Giriş mahiyetinde.
Mekke döneminde aşağı yukarı ne oldu, Medine döneminde ne oldu, ayrıntıları bir sonraki programlara geliyor.
Gelecek inşallah.
İnşallah.
Şimdi efendim tabii ki Mekke'de şartlar orada Müslümanların yaşamasına artık müsaade etmeyecek bir noktaya gelmiş oldu.
Evet.
İpler iyice gerilmiş oldu.
Hiç kimsenin tahammülü kalmamıştı
kalmadı.
Artık.
Kalmadı. Evet. Şimdi efendim inananlar zulme uğruyorlar. Dövülüyorlar, sövülüyorlar, öldürülüyorlar. Yani her türlü işkence söz konusu. Bu aynı zamanda Efendimiz de bundan hariç değil. Efendimiz'e de evet. Çok büyük hakaretler var. En büyük hakaret Efendimiz'e yapılıyor. Efendimiz de dövüyorlar. Kaç kez efendim böyle dövme hadiseleri, öldürme teşebbüs hadiseleri olduğunu görüyoruz. Böyle olunca artık Mekke Müslümanların dinini yaşamasına elverişli bütün şartlar ortadan kalktığı için hicret söz konusu oldu. Öncelikle bir müddet Habeşistan'a gidenler oldu. Birkaç grup.
Hı hı. Bir teşebbüs gibi düşünebiliriz bunu.
Tabii tabii. Yani gitti orada uzun zamanla kalanlar oldu orada. Hatta oradan efendim işte hicretten sonra Medine'ye gelenler bile oldu.
Doğrudan öyle
evet,
oldu.
Evet öyle bir hadise. Sonra tabii Cenab-ı Hak Müslümanlara esas hicret yeri olarak Medine'yi gösterdi. Onlar teker teker Resulü Efendimiz'in emriyle gelen ayet-i kerimelerin işaretiyle Medine'ye gitmeye başladılar. Ve öncesinde de Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam oraya Medine'den gelip de ki akabe biatlarında bulunan kişiler vasıtasıyla Medine'ye temizleri gönderdi. Tabii bu da Mus'ab bin Ümeyr
çok radıyallahu büyük bir,
çok evet. Büyük bir şey. Efendimiz onu gönderdi. Mus'ab radıyallahu Medine'yi Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın hicretine hazırlayan çok evet. Önemli sahabenin birisi olmuş
hem
oldu.
Hem inşa etti hem ihya etti.
Efendimiz hicret ettiğinde İslam'ın girmediği Medine'de bir ev kalmamıştı. O Mus'ab bin Ümeyr'in bu şeyi evet. Ayrı bir yani kocaman bir kitap.
Kesinlikle
diyelim. Onun kitaplar var zaten. Sonra Müslümanlar böyle hicret ettiler. Kimse kalmadı. Yani işte yaşlılar, kadınlar, hicrete gücü yetmeyecek olan ayetin ifadesiyle müstadaflar dışında yani gücü yeten herkes Medine'ye gitmiş oldu. Ama Efendimiz Aleyhisselam hala Mekke'deydi.
O en son kaldı.
Evet en son kaldı. Tabii bu arada Hatice validemiz vefat etti. Efendimiz'e çok büyük destek veren amcası Ebu Talip vefat etti. Hatta Efendimiz Aleyhisselam bu seneyi senetül hüzün, hüzün senesi olarak resimlendirdi. Ve bu arada bir Miraç diye bir olay gerçekleşmiş oldu. Miraç'ta Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı efendim taltif etti. Onun belki o hüznünü giderecek çok özel ikramlarda bulundu. İsra suresinin 1. ayet-i kerimesinde açıkça yer verildiği gibi önce Efendimiz Aleyhisselam'ı bir manevi yolla Mekke'deki Mescid-i Haram'dan alarak Medine'deki Mescid-i Aksa'ya götürdü. Bu ayette yer alıyor. Ve bütün ulema bu noktada ittifak halindedir ve böyle bir manevi yolculuk.
Gerçekleşti.
Ama ruh ve bedeniyle evet. Beraber gerçekleşiyor. Necm Suresi Ayet-i Kerimelerde bir yoruma göre o da işin Miraç tarafını anlatıyor. Tabi İsra Miraç çok detaylı bir hadise. Onu tabi yeri geldiği zaman ayrıca efendim anlatacağız.
Yani biz sadece hangi fonksiyonu icra ettiğine odaklanabiliriz hocam.
Dolayısıyla burada yani Efendimizin o hüznünü giderecek. Cenab-ı Hakk'a efendim yakınlığını anlayabileceği, görebileceği.
Çektiği o zulümlerin boş olmadığını gösterecek bir şey.
Gösterecek. Evet. Yani bütün bu sıkıntılara niçin çekiyor? Oradaki efendim şeyi daha yakından görmesi. Hı-hı. Çünkü İsra ve Miraç'ta en çok üzerine vurgu yapılan nokta لَقَدْ رَعَى مِنْ اَيَاتِ الْكُبْرَى. İsra'da diyor ki دُنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا. Biz ona ayetlerimizi gösterelim diye onu diyor. Bu yolculuğu yaptırdık. Necim'de de لَقَدْ رَعَى مِنْ اَيَاتِ الْكُبْرَى. O diyor yolculuğunda bizim çok büyük ayetlerimizi gördü. O gördüğü şeyler tabii Efendimiz Aleyhisselam'a bambaşka duygular verdi, hisler verdi, imanını kuvvetlendirdi. Allah'a kurbiyetinin yakınlığını hissetmiş
kesinlikle
oldu.
Kesinlikle bunu motive etti.
Ve çekmiş olduğu sıkıntıların hepsini de tahammül edebilecek bambaşka bir Cenab-ı Hakk'ın ikramda
bulundu,
bulunmuş oldu. Dolayısıyla neticede artık Efendimiz Aleyhisselam'ın da Mekke'de kalma imkanı kalmadı. Cenab-ı Hakk'ın da efendim vahiyle Efendimiz de Mekke'den Medine'ye neticede hizmetmiş oldu. Dolayısıyla bununla beraber geçici olarak Mekke faslı kapanmış oldu ve bir Medine faslı açılmış oldu. Evet. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın hicreti de uzun bir bahis. Onu ayrıca ele alacağız. Ama bir Müslümanın bu dünya şartlarında bir iş yaparken, tebliğ ederken, herhangi bir iş yaparken, bu şahsi işi olabilir, toplumsal bir efendim iş olabilir. Bir Müslümanın bu işi yaparken dünya şartlarına uygun tarzda nasıl hareket etmesi gerektiği, nasıl tedbirli davranması gerektiği.
Kesinlikle öyle.
Yani bu noktada bu Efendimizin hicreti ve hicretteki
metodu
çok dikkat edilmek gereken bir şeydir gerçekten. Resulü Efendimiz Aleyhisselam bütün işlerini Allah'ın emriyle ama Allah'ın bu dünya hayatı için koymuş olduğu sünnetullah'a uygun yapmaya en çok gayret gösteren bir insandı.
Kesinlikle hocam.
Kesinlikle. Ben işte efendim mucize gösteririm, işte yoluna girer. Keramet gösteririm, her şey hallolur.
Evet.
Efendim Allah beni korur. Efendim ben nasıl Allah'ın peygamberiyim tarzında böyle rastgele bir iş yaptığını hiç Efendimizin görülmemektedir.
Evet.
Ne yapıyor? İşte oradaki hicretteki şeye baktığımız zaman gizlilik.
Haber vermiyor. Evet kesinlikle
hiç
hocam.
Hiç haber vermiyor.
Düşmanını biliyor, tanıyor.
Evet. Hazreti Ebubekir Efendimiz bile, onun bile efendim haberi yok. En son bir...
Hazırlan diyor.
Hazırlan diyor, o kadar diyor. Hazırlan diyor, o kadar diyor.
Biz genelde hocam bu kısmı kaçırıyoruz yani. Evet. Sanki böyle Efendimiz ben gidiyorum deyip, hani Allah-u Teala beni korur deyip yola çıkmış gibi düşünüyoruz ama bütün takdirleri kendisi hesaplıyor. Ona göre hareket ediyor.
Ve günün en sıcak anında yola çıkıyor. Evet. İnsanların diyelim ki pek çoğunun işte uykuda olduğu ya da sıcaktan dolayı olduğu ortaya çıkıyor.
Ve terse gidiyor hocam bildiğim kadarıyla.
Ve çıktığı zaman da Medine'ye doğru gitmiyor. Seyir. Seyir mahallesi tam efendim Medine'nin ters istikametinde. Oraya gidiyor.
Hepsi tedbir.
Bir tane efendim görevli onların giderken develerinin ayak izlerini efendim
siliyor.
Veya sürüsüyle diyelim ki efendim sürünün izleriyle onları görünmez hale getiriyor. Yani mesela Sevir kaç kilometre diyelim ki efendim? İşte 12 kilometre Mekke'den, Beytullah'tan diyelim ki. Yani 15 kilometre. Yani o kadar diyeyim onu bir deve üzere gitmesi gerekiyor. Zaten 450 kilometre bir yol var. Hı-hı. Gidecek oraya ama arkadan gidecektir şaşırtmak için. Bunlar Medine'ye değil başka bir yere gidiyorlar tarzında. O ihtimaliyle dikkate almak suretiyle. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın hicreti, bütün işleri böyle ama hicreti başlı başına bir Müslümanın işlerini yaparken nasıl tedbirli davranması lazım.
Evet, o feraseti
yani
bize gösteriyor gerçekten.
Yani tedbirini tevekkülden önce tedbirli davranmanın ne kadar ehemmiyet olduğunu onunla her safhasında bunu görebiliyoruz.
Kesinlikle hocam.
Görebiliyoruz.
Tabii, müşrikler de salmıyor Efendimiz. Yani gitsinler de kurtulalım kafasında değiller.
Hayır çünkü ayet-i kerime var. Ayet-i kerime diyor ki وَاِذْ يَمْكُرْ بِكَلَّذِنْ كَفَرُوا
لِيُثْبِتُوكَ
اَوْ يَقْتُلُوكَ يُخْرِجُوكَ. Üç tane. Ya seni hapsedecekler veya efendim işte efendim Mekke'den çıkaracaklar, öldürecekler. Bunlar efendim Darunede konuşuyorlar ve karar alıyorlar. Cebrail geliyor diyor ki efendim artık böyle böyle durumlar söz konusu. Buradan artık ayrılmanın vakti geldi diye.
Evet.
O şekilde Efendimiz yoksa son noktasına kadar da yine o Mekke'de sabrediyor Efendimiz Aleyhisselam. En son noktasına kadar sabrediyor. Dolayısıyla hicret çok büyük bir hadise. Resulü Efendimiz Aleyhisselam o şekilde efendim Medine'ye intikal etmiş oluyor.
O süreç başlıyor en azından. Bayağı da bir sürüyor.
Ama işte burada başka bir tedbir daha var. Ne tedbiri var? Efendimiz Aleyhisselam Medine'yi yani inşa, öncesi inşa ettirerek oraya gidiyor. Evet. Mus'ab'ı göndermeseydi, diğer Efendimiz sahabeler gelmeseydi, orada diyelim ki bir İslam, bir yani böyle bilinmeseydi, yerleşmeseydi, acaba Efendimiz Medine'ye geldiği zaman bu kadar kolay diyelim ki orada bir mekan barınabilir miydi?
Kesinlikle tutabilir miydi? Geri iade ederlerdi. Kabilecilik var sonuçta.
Evet. Yani orada bir ensar oluştu.
Hı hı. Bir oluşturuldu tabii, önceden gerçekten.
Evet, ensar kendini oluşmadı kesinlikle, yani. Kesinlikle ensar hocam. Oluştu. Ve Cenab-ı Hak o ensarın o kardeşliğini, ev sahipliğini ayet-i kerimede nasıl övüyor? Muhacirleri vatanlarını, mallarını, mülklerini, bütün dünyevi imkanlarını Allah rızasını kazanmayı terk edenler olarak diye övüyor ayet-i kerime. Ama ensarı da Medine'yi onlara ev sahipliği için efendim hazırlayan kimseler ve kardeşlerini kendisine tercih edecekleri, ihsar yaptığı derecede bir kardeşlik hukukunun efendim kabul edildiği grup olarak tanıtıyor. El-Muhacirun vel-Ensar isimlendirmesi Yüce Rabbimize aittir.
Evet, Kur'an-ı Kerim'de de evet. Maruf, evet.
Tabii yani onları Ensar diye isimlendiren Yüce Rabbimizdir. Muhacirunu muhacirin diye efendim Yüce Rabbimizdir. Ve onların razı olduğunu onlara efendim hep sürekli efendim ayetlerde atıfta bulunuyor. Mesela Tevbe Suresi 100. ayet-i kerimesi وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعَهُمْ يَحْسَانِ. Yani muhacirlerin ilkleri, ensarın ilkleri. Onlar çok faziletli evet. diyor. Ve onlara efendim ihsanla en güzel şekilde tabi olanlar diye Allah ona razı olmuştur. Cenab-ı Hak onları cenneti şu mükafatlandıracaktır diye. Dolayısıyla o Efendimiz hicret etmeden önceki Medine'nin bu işe hazırlanması süreçleri çok önemli gerçekten. Orada yapılan bir diğer şey var. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de kendisine inen diyelim ki 114 surenin 86'sı Mekke'de iniyor. Hı hı,
evet.
Onlar Efendimiz Aleyhisselam yazdırıyordu vakitlerine. O Mekke'de yazdırıyordu. Peki Medine'ye nasıl geldi bunlar? Efendimiz Aleyhisselam sürekli hicret edenlerle inmiş olan bütün ayetleri, yazılı metinlerini hepsini Medine'ye gönderiyordu. Kur'an tarih kitaplarını yazar.
Evet.
Gönderiyor. Efendimiz gitmeden o inmiş olan ayetlerin hepsi yazılı metin olarak efendim Medine'ye intikal etmişti. Gidenlerle gönderiyor. Yani gönderiyor. Onlar efendim burada muhafaza ediliyordu. Dolayısıyla ayetlerin de kaybolmaması yazılı olarak ezber için problem yok zaten evet. ama kaybolması noktasında da Efendimiz ayrı bir
ihtimam göstermiş.
İhtimam kesinlikle. Gösterdiğini görüyoruz. Tabii Medine'de Efendimiz Aleyhisselam büyük bir coşkuyla karşılandı. Büyük bir efendi muhabbetle karşılandı. Bütün Medine'liler Efendimiz Aleyhisselam'a misafir etme noktasında yarıştılar. Yüzlerce Medine'li benim Allah Resulü benim evimde kalsın. Demek ki öyle bir Efendimiz'e onu tanıttı Mus'ab. Tanıtabildi. Onun efendim ne büyük nimet olduğunu, ne büyük efendim bir bereket olduğunu efendim kabul ettiler. Herkes buna talip oldu ama Efendimiz Aleyhisselam yani dayı tarafına akrabası olan ve İstanbul'umuzun da medar iftiharı olan Ebu Eyyub El-Ensar Hazretleri'nin orada ikamet etmiş oldu. Yani mescidini bir yapıncaya kadar ve efendim kendi devlethanesini inşa edinceye kadar orada misafir olmuş oldu. Bir müddet olmuş oldu. Şimdi tabii Medine dönemindeki olaylara ayrı ayrı gireceğiz. Ama
teker teker
şöyle efendim bir kronolojiyle birkaç tane efendim önemli hadiseye yer verelim bu programımızda.
Belki hocam ana ayrımı vurgulayarak başlayabiliriz yani bu noktada. Artık İslam devleti kuruldu. Artık Müslümanlar bir kimliğe, bir şahsiyete kavuştular. Kendi aralarındaki hukukları belirlemek durumunda kaldı. Yani artık başlarında kendilerini zorbalayan bir düşman yoktu. Kendi kendilerine kaldılar. Kendi hukuklarını kurmaları gerekirdi. Medine dönemi böyle bir dönem.
Tabii Mekke çok bambaşka yani. Hı hı. Mekke'de Müslüman azınlıktı.
Azınlıktı.
Yani hakim efendim sistem Mekkelilerin elindeydi. Müşriklerin elindeydi. O putperest şirk düzeni devam ediyordu. Hı hı. Orada bunlara yani göz açtırmadılar evet. tabiri caizse. İbadetlerine olsun, tebliğine olsun. Yani kan kusturdular.
Evet. Zulümden başka ikili bir ilişki yoktu. Medine'de evet. böyle değil ama. Evet. Yahudiler var. Hristiyanlar var. Bunların hepsinin ikili ilişkilerin evet. hukuku gelişmek zorunda kaldı.
Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam adım adım artık Medine'de Medine İslam Devleti'nin teşekkülüne evet. başlatmış oldu. Medine'de unsurlar vardı. Buyurduğunuz gibi işte iki tane büyük Arap kabilesi vardı. Evs ve Hazreç vardı. Evet. Ama onlar da ciddi manipüle meşruyorlardı. Çünkü belki 100 yıla dayanan aralarında o Yahudi kabilelerinin fitnesiyle ve fesadıyla bir aralarında kavga oluşmuştu. Terör yani, öyle söyleyelim. Ve Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye geldikten hatta vefat edinceye kadar da o şey bayağı devam etti. Resulü Efendimiz Aleyhisselam Medine'de en fazla bu iki kardeş Arap kabilesinin arasını telif etti, uzlaştırma ve o problemi ortadan kaldırmak için mücadele etti. Yani tabii Allah'ın dilediği kadar muvaffak oldu ama %100 muvaffak olmak da efendim belki de mümkün olmadı. Çok ayet-i kerime geldi bununla ilgili olarak. Gelmiş oldu. Yahudi unsurlar vardı. Onlarla efendim Efendimiz'in mücadelesi oldu. Önce bir Medine sözleşmesi diye Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleşme yaptı Medine'lilerle beraber. Muhammed Hamidullah'ın tespitine göre bu dünya tarihinde en kapsamlı bir efendim anayasaydı. Anayasaydı. O da belki efendim onu bir ayrı bir programda tabii konuşuruz hocam, büyük ihtimalle. Çünkü Muhammed Hamidullah Hoca aynı zamanda bir hukukçu ve fakih.
Konuya hakim. Efendim,
hakim. Onu eserlerinde geniş geniş izah ediyor. Gerek İslam Peygamberi kitabında izah ediyor ve diyor bu kapsamda diyor bir toplumu idare etmek üzere işte efendim güvendiğiyle, diğer ilişkileriyle bu şekilde kapsamlı diyor dünya tarihinde başka bir anayasa yoktu. Vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. İlk defa bunu Efendimiz Aleyhisselam yazılı olarak ortaya koymuş oldu diye. Çok önemli bir şey bu. Şimdi Medine dönemi tabii çok hareketli bir dönem oldu. Yani bir taraftan devlet teşekkür edecek. Efendim devletin kurumları teşekkür edecek. Bir taraftan efendim bu çalışma yapılırken bir taraftan da yine Mekkeli müşriklerle mücadeleler.
Bir de onlarla uğraşılıyor tekrar.
Efendim yine etraftaki diğer gayrimüslim unsurlarla mücadeleler tam devam edecek. Çok önemli yine Muhammed Hamdullah Hoca'nın bir tespitini aktarmak istiyorum. Diyor ki Hazreti Muhammed'in Savaşları diye kitabında, Resulullah'ın Savaşları kitabında, yani Savaşları ayrı bir kitap olarak yayınlamış. Oradaki yaptığı tespite göre Efendimiz Aleyhisselam diyor 10 yıllık Medine döneminde işte Bedir, Uhud, Hendek'teki büyük savaşlar dahil olmak üzere bir fiil katıldığı veya katılmadığı, organize ettiği 82 gaza seriye. Büyük küçüklü.
10 yılda.
Evet. Muazzam. 82. Bu şu anlama geliyor. Her yıla 8 tane efendim. Yani büyüklü küçüklü gazalar, seriyeler şunlar bana düşüyor. Bu gerçekten efendim çok muazzam bir şey. Çok büyük bir şey gerçekten.
Tam bir siyasi daha hocam baktığımız yani bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
Yani Efendimizin savaşları, Efendimizin anlaşmaları, Efendimizin o münasebetleri hepsi gerçekten bir yani çok büyük hadiseler, olaylar yani. Bunları siyer kitapları güzel anlatıyor ama Muhammed Hamdullah Hoca'nın İslam Peygamberi kitabının özellikle Efendimizin savaşları, anlaşmaları, o siyasi münasebetleri onları Muhammed Hamdullah gibi efendim iyi tahlil eder, ortaya koyan başka bir efendim kaynak ben görmedim. Evet, yani hocam. O bakımdan çok önemli. Şimdi tabii Medine döneminde hemen orada bir taraftan Muhacir Ensar arasında Efendimiz Aleyhisselam bir kardeşlik
inşa ediyor.
Bunun ismi El-Muahat. Muahat diyoruz. Yani kardeşlik anlaşması diyoruz. Bu da yine dünya tarihinde eşine rastlanmayacak bir efendim, enteresan bir kardeşlik. Muhacir ile Ensar'ı Efendimiz Aleyhisselam'a kardeş yapıyor. Yani hicret eden. Çünkü Muhacir'in hiçbir şeysi yok.
Her şeyini bırakıp geldiler.
Tabii evi yok, barkı yok, tarlası yok, hayvanı yok, sürüsü yok, pazarı hiçbir şeysi yok. Hiçbir şey yok. Oraya gelen, yani gelirken ancak bir hicranını getiriyor. Yani yanında bir şey getirmek mümkün değil. Çünkü 250 kilometre mesafe hangi deveyle hangi yükünü getireceksin?
Evet.
Hiçbir sesi yok. Zaten Cenab-ı Hak da onları lil fukara'il muhacirin lezine uhricu min diyarihim ve envalihim yebtagune fadlen minallahi ve rıdvana. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için mallarını, vatanlarını terk eden insanlar diye tanıtıyor. Dolayısıyla bu nasıl efendim burada şey yapacak? Bunu nasıl efendim bu insanları barındıracak burada? Bunun yolu kardeşlik. Onun için efendim işte alıyor Ensar'dan birisini, muhaciri alıyor diyor, bu senin kardeşin diyor. Bu şekilde orada kardeşi olmayan hiçbir muhacir kalmıyor.
Toplumun tamamını bir ediyor aslında.
Bir ediyor. Ama onlar işte efendim Allah onlara efendim ayrı bir iman kardeşinin bereketini veriyor.
İffet ve muhabbet veriyor.
Ve gerçekten orada çok muazzam bir İslam kardeş öyle yaşanıyor. Muhacir efendim çok müstahni davranıyor. Ensar da çok cömert davranıyor, ihsar yapıyor. Özellikle bu efendim Haşr suresinin 9, 10 ve 11. ayet-i kerimelerde çok enteresan ayet-i kerimeler var. Onların bir tefsire bakmak lazım. Orada Cenab-ı Hak muhaciri fedakarlıkla övüyor. Ensarı da وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا kendisi muhtaçken bile kardeşini düşünen insan olarak övüyor. Ve bunun çok örnekleri var. Gerçekten örnekleri var. Ona belki o muhafete girdiğimiz zaman ayrıca örnekler üzerine durmuş oluruz. Şimdi bu kardeşlik aynı zamanda toplum inşa etmiş oluyor. Ensar diyor ki efendim bu benim evim diyor. Gel diyor. İkiye bölüyor. En güzel sen kal diyor. Şu benim diyor ahırım diyor. Mallarım diyor. Yarısı senin olsun diyor. Şu benim tarlam diyor. İkisinin hangisi biraz onu al diye. Bu şekilde bir kardeşlik gerçekleşmiş oluyor. Şimdi efendim tamam ama aradan bir sene geçmiyor. Şimdi şeylere başlıyor. Yani Medine'de rahatlık yok. Yani bir taraftan Efendimiz bunlarla uğraşırken bir taraftan da Mekke'deki müşriklerin düşmanlığı tabii.
Onlar durmuyor tabii ki.
Durmuyor tabii. Ve hemen Hicret'in efendim işte ikinci senenin başlarında bir büyük Bedir savaşı gerçekleşiyor.
Yani Mekkeliler için de Medine'yi hicret edenler bir nevi potansiyel düşman. Tabii. Hani şu an küçükler belki ama onların gözünde yarın öbür gün büyük bizi ezebilirler diye düşünüyorlardı mutlaka.
Tabii. Sürekli onları orada efendim yani yok etmek için, oradan çıkarmak için, o ehli kitapta da efendim Yahudilerden işbirliği yapmak suretiyle o düşmanlık devam ediyor. İşte Bedir savaşı oluyor. Bedir savaşının tabii olmasının sebepleri
var.
Mutlaka var. Ama neticede öyle oluyor, böyle oluyor. Cenab-ı Hak 313 kişilik bir efendim muhacir ağırlıklı efendim, işte muhacir ensardan oluşan bir Müslüman orduyla işte Medine'ye yaklaşık 147 kilometre mesafedeki Bedir kuyularının olmuş olduğu yerde bir Bedir savaşı gerçekleşiyor. Ve o Mekke döneminde Cenab-ı Hakk'ın müşrikleri efendim uyardığı yani bir büyük bir azap geleceği uyarmış olduğu birinci en büyük azap orada
gerçekleşmiş oluyor.
Orada Müslümanlara Cenab-ı Hak büyük bir zafer nasip ediyor. Onu inşallah anlatacağız. Oradaki efendim olayın diyeyim ki
ayrıntıları gelecek hocam inşallah.
Tabii Müslüman çok seviniyor. 14 tane şehit veriliyor. Bu tabii Bedir'deki 14 şehidin bizim bütün kıyamete kadar gelecek Müslümanlar üzerine çok büyük hakları var.
Bir var olma savaşıydı aslında.
Evet. O şehitleri iyi bilmemiz lazım. Onlara iyi rahmet okumamız lazım. Onların isimlerini ezberlememiz lazım. Evet. Belki her gün onlara rahmet okumamız lazım. Onlar şehit olmasalardı belki biz Müslüman olmazdık. Yani o kadar kıymetli yani. Şimdi aradan bir sene geçiyor. Bu kez efendim tabii müşrikler o Bedir'deki efendim hezimetin acısı çok fazla oluyor.
Çünkü intikam almak niyetiyle Uhud'a geliyorlar.
Büyük efendim şeyleri kaybediyorlar. Komutanlarını, büyük askerlerini hepsi kaybediyorlar. Çok büyük acı yaşıyorlar. İntikam almak için efendim bir sene sonra Uhud'a gelmiş oluyor. Ama ayet-i kerimedeki وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَعُوِلَ بَيْنَ النَّاسِ biz bu galibiyet, mağlubiyet günlerini insana evirip çeviririz ayet-i kerimesinde Ali İmran 140. ayet-i kerimede olduğu gibi Uhud'da biraz böyle ortalık sallanıyor.
İmtihan olan biz oluyoruz bu sefer.
Evet oluyor. Onun da efendim hikmetlerini Cenab-ı Hak ayette de açık açık söylüyor. Ona inşallah Uhud gazasını anlatırken efendim oraya girmiş oluruz ama Bedir gibi değil. Orada bayağı bir Müslümanlar Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bir grup insanın ganimete meyledip dünyaya meyledip Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın çok sıkıya
tembihine çiğniyorlar
zaman büyük bir hezimet yaşanıyor ve Cenab-ı Hak onlara yine efendim rahmet ediyor. Affettim sizi diyor ve ölenleri de şehit olarak aldım diyerek yine onların efendim işlerini ferahlatıyor diyelim. Sonra tabii işte aradan bir müddet daha geçiyor efendim bir Hendek Savaşı.
Bu da bir ölüm kalım savaşı.
Ölüm savaşı. Ya belki efendim Hendek de Müslümanların bak Bedir de çok büyük. Uhud da çok büyük. Müslümanların Hendek gazvesini yaşadıkları korku hiç mi yaşamadılar?
Ahzab suresinde çok ayrıntılı inceleniyor.
İnceleniyor orada efendim böyle.
Ve izâ gâtil ebsâr diyor gözleri kaymış korkudan.
Çünkü şöyle Müslümanlar 3000 kişi gibi oluşmuşlar ama onlar da efendim muhtelif yani. O Ahzab suresindeki ayet-i kerimelerde Efendimiz Aleyhisselam'ın arkasındaki 3000 kişilik ordunun Cenab-ı Hak tabi 12 efendim farklı gruptan bahsediyor orada. Pek çoğu da işe yaramaz. Yani münafıklar var, işte efendim kalp hastalıkları falan var. Bizim burada ne işimiz var, gidelim kaçalım diyenler falan var. Böyle.
İttifak edilen kabileler var.
Evet Yahudiler falan gibi. Böyle. Ama orada 12 bin kişilik efendim bir müşrik ordusunun gelmesi, içeriden de Yahudilerin onlara efendim destek vermesi gerçekten tam ölüm kalım ama orada bir mucize gerçekleşiyor. Cenab-ı Hak Efendimizin Müslümanların, ihlaslı Müslümanların hürmetine gönderdi efendim ordularla ve rüzgarla.
Müşrikler başarıya eremiyor.
Evet.
Öyle kalıyor.
Büyük bir şey yaşanıyor. Ondan sonra tabii bir Hudeybiye var.
Devamında
Hudeybiye var. O da çok önemli bir hadise. Uzun
her bir hadise derdim. Kendi içerisinde çok
tabii,
önemli hocam.
Tabii. Ama orada bir hikmet var. Yani Cenab-ı Hak Efendimiz bir rüya gösteriyor.
Gideceksiniz diyor.
Gideceksiniz diyor efendim. İşte Mekke'ye gireceksiniz. Tıraş olacaksınız. Bir kısaltarak efendim tavaf yapacaksınız. Umre yapacaksınız diye topluyor millet ve rüya ile beraber getiriyor. Ama gelince Mekke'ye efendim 30 kilometre mesafedeki Hudeybiye'de engelleniyorlar
öyle
tabii.
Olmuyor.
O olmuyor. 1500 kişi. O da 20 gün kalıyorlar. Mekke'ye giremeden hadi bakalım kurbanı kesiyor. Elimine tekrar yeri. 450 kilometre geleceksin. Yürüyerek deve sırtında hiç eli boş tekrar yere döneceksin. Çok büyük olaylar var tabii. Onu inşallah anlatacağız. Dolayısıyla ama Hudeybiye büyük bir fetih olarak Kur'an'ın yer alıyor. İslam ondan sonra çok büyük gelişme kaydediyor. Hudeybiye'den sonra Mekke'nin fethi var. Sonra efendim Tebük var. Büyük hadiseler var. Efendimizin işte hacı var.
Hacı.
Efendimizin veda hacı var. Veda hutbesi var. Çok büyük tabii. Sonra da Resul Efendimizin emaneti ashabına bırakarak Rafiki Ali yükselmesi var. Onlar inşallah efendim yeri geldikçe böyle önemli hadiseleri grup efendim
inşallah. Yani inşallah. Efendimizin irtihaliyle birlikte zaten vahide sona eriyor. Dediğiniz gibi ifade ettiğiniz gibi o emanet, o kutsal emanet artık ashabına kalmış oluyor. Burada bırakabiliriz değerli hocam müsaadenizle. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta sizlere Risaletin Medine dönemini aktarmış olduk. Medine dönemi gerçekten çok yoğun anlatıların, olguların bulunduğu bir dönem. İnşallah ayrıntılarını önümüzdeki programlarda teker teker ele alacağız. Rabbim bizleri gereken kıssalardan hisseyi alabilmeyi nasip eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.